Hayatın Sesleri.
Opak alnı değer. Vurulmuş tertemiz alnından yatıyor bir hilal uğruna yara, ne güneşler batıyor. Vurulmuş tertemiz alnından yatıyor bir hilal uğruna yara, ne güneşler batıyor. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömülüm gel seni tarihe desem sığmazsın. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Vurulmuş tertemiz alnından yatıyor bir hilal uğruna yara, ne güneşler batıyor. Vurulmuş tertemiz alnından yatıyor bir hilal uğruna yara, ne güneşler batıyor.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor ve başkentten sevgi, selam ve saygılarımızı sunuyoruz. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugün 18 Mart Çanakkale Savaşları'nın 101. Yıl dönümü. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sevgili dinleyicilerimiz, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahraman askerlerimizi saygıyla, minnetle, şükranla anıyoruz ve Hayatın Sesleri'nde 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağımızı hatırlatmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza, her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladık. aradılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz dedim. Hemen telefonlarımızı ve adreslerimizi hatırlatayım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk stüdyo konuğunu siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştırmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Sayın Armağan İnce Ersoy. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Bugün 18 Mart Şehitler Günü dedik. 2000 Çanakkale Savaşları'nın da 101. yılı etkinlikleri dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı kapsamında yine görkemli bir tören var. Ancak biz isterseniz Şehitler Günü dedik, birazcık şehitlerle ilgili, Çanakkale Zaferi ile ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi analım. Neden Çanakkale Zaferi ile birlikte anılıyor?
Çok teşekkür ederim. 2002 yılından beri ülkemizde 18 Mart Şehitler Günü olarak anılıyor. 18 Mart bizim için öncelikle tabii ki Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Çanakkale ile Şehitler Günü'nün birlikte anılmasının elbette çok önemli bir nedeni var. Çünkü Çanakkale tarihimizde bir cephede en fazla şehit verdiğimiz yer. Yaklaşık 300 bin, sayılar hiçbir zaman aslında kesin olarak bilinmemekle birlikte 300 bin kişi bir senelik bir savaş boyunca hayatını kaybetti. Bugün eminim birçok kişi televizyonlarda, radyolarda da bunlara ilişkin hikayeleri dinliyorlar. Öğrenciler, Türkiye'nin o tarihteki her köşesinden, imparatorluğun her köşesinden, her etnik kökenden, her mezhepten birçok insan ülkesi için hayatını veriyor. Tabii bu kadar anlamlı bir günün Şehitler Günü olmasından daha doğal bir şey yok. 10 senedir de 18 Mart hem ülkemizde hem yurt dışı temsilciliklerimizde Şehitler Günü olarak anılıyor. Çanakkale Zaferi, tabii biliyorsunuz 18 Mart bir deniz zaferi. Savaş orada bitmiyor, savaş devam ediyor. Savaşın boyutu değişiyor, sadece deniz yoluyla Çanakkale'yi geçemeyeceğini anlayan İtilaf Devletleri Nisan ayında kara savaşlarını başlatıyorlar ve esas çok büyük kayıplarımız bu şeyde Nisan ayından sonra başlayan kara savaşlarında oluyor. Halen Çanakkale'de o kadar çok şehitlik var ki, dün bir basında bir haber yansıdı.
Evet, 600 takip kişilik ettiniz. Bir şehit.
Evet, anafartalarda keşfedilmemiş de halen çok şehitliğimiz vardır muhtemelen. Ben törenler dolayısıyla Çanakkale'ye, Gelibolu'ya çok gittim. Çok tören alanlarını, şehitlikleri gezdim. Çok etkileyici bir yer.
Çok.
Oradaki huzur ve sükunetin bir dönem dünyanın en kanlı savaşlarının sahnesi olduğuna inanmak gerçekten çok zor. Bizim geçtiğimiz sene tabii ki 100. yıl dönümü anma törenleri nedeniyle çok büyük organizasyonlarımız oldu. Ama onun dışında her sene Türkiye'nin her yerinde ve dediğim gibi dış temsilciliklerimizde 18 Mart'ta ülkemiz için hayatlarını feda etmiş şehitlerimizi anıyoruz.
Evet, şimdi geçen yıl dediniz de birazcık geçen yıldan söz edelim. 100. anma törenlerinde çok görkemli bir tören gerçekleşti gerçekten. Nasıl bir törendi? Birazcık geçen yıldan söz edelim, sonra bu yıla geleceğiz.
Elbette. Geçtiğimiz sene Çanakkale Savaşı'nın 100. yıl dönümüydü ve tabii ki siyasi tarihteki yansımaları bakımından. Çünkü Çanakkale Savaşı'nın ulusumuzun bir kurtuluş savaşı olmasının ötesinde dünya siyasi tarihi açısından da çok yansımaları var. Savaşın kaderini değiştirmiş, ülkelerin kaderini değiştirmiş bir savaş. Sadece bizimkini değil, pek çok ülkede etkileri olmuş bir savaş. Bunu görkemli bir şekilde anmak istedik biz anlamına uygun olarak. Sayın Cumhurbaşkanımız ev sahipliği yaptı törenlere. Ve 100'e yakın ülke ve uluslararası örgütten katılım oldu. Özellikle söylemek istediğim bir şey var. Burada askeri savaşan ülkelerin toplam sayısı 43. Yani 43 ülkenin askeri bu topraklarda savaşmış. O zaman tabii sömürge ülkelerinin orduları altındalar ama 43 ülkenin sığabileceği başka bir yer yok herhalde ve bir dünya savaşının herhalde bu kadar kapsamlı olarak yaşanabileceği ya da örneklenebileceği başka bir yerde yok. Çok etkileyici bu anlamda Çanakkale'deki evet. savaşlar. Çanakkale savaşlarında geçen hani, kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. O renkliliği görüyorsunuz. Nepal'den, Senegal'e, Çad'a, Kanada'ya, Avustralya, Yeni Zelanda'ya kadar çok sayıda ülke vardı burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi törenler, söylediğim gibi. İngiltere'den Prens Charles katıldı. Aşağı yukarı 20'ye yakın devlet başkanı vardı. Çok sayıda başbakan, meclis başkanı, dışişleri bakanları, savunma bakanları, askeri yetkililer. Ve sabahleyin Mehmetçik anıtında çok güzel bir törenin ardından İngiliz ve Fransız anıtlarında da tören yapıldı. Onlar da askerlerini andılar. Ertesi günde Anzak töreni yapıldı. Sabah şafak ayinin ardından ve en son 57. Alay şehitliğimizde, biliyorsunuz onun da çok sembolik bir değeri var. Orada törenlerle bitti.
57. Alay'a vefa yürüyüşü de vardı sanıyorum değil mi?
Gençlerimizin geçen sene. Her sene oluyor o. O da çok hoş bir şey, çok da duygusal bir şey. Bütün gençlerimiz 57. Alay'dan herkes şehit oldu biliyorsunuz. O anlamda çok duygusal, çok uzun bir 57. Alay'ın Yarımada'da yürüyüşleri var. O hattı takip ederek 57. Alay'a geldiler. Orada da bir tören yapıldı. Bir de bunun bu uluslararası niteliğinin farklı bir boyutu da var. Biliyorsunuz nedir bir o? Centilmenler Savaşı ve savaştan doğan barış teması. Çok az savaşta gündeme gelmiş olabilecek bir şey belki. Bu Türkiye ile pek çok ülkenin arasındaki dostluk bağlarının da başladığı bir savaş. Özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'da bu konuda çok duygusal bir yapı var. Ve o ülkelerle ilişkilerimizin temeli bu savaşla başlamış. Şimdi tamamen dostluk ilişkileri temelinde devam ediyor. Buna dönüştürebilmek de bir muharebeyi, bir savaşı çok özel bir şey. Biliyorsunuz Mustafa Kemal'in de bu konuda çok güzel sözleri vardır. O her defasında, her törende tekrarlanır ama hiç eskimez. Geçen seneki törenlerde bir anlamda o sözler üzerine de bina edilmiş denilebilir.
Evet. Peki gelelim bu yıla. Bu yıl Dışişleri Bakanlığı nasıl bir etkinlik düzenliyor?
Bu sene aslında Kültür Bakanlığımızın bizim bakanlığımızdan daha önde bir rolü olacak, doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü tarihi alan başkanlığı kuruldu geçtiğimiz sene. Ve bu sene törenleri onlarla beraber yapacağız. Sorumluluğun çoğu onlarda. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ev sahipliği yapacak törenleri. Ve bu 43 ülkenin Ankara'daki misyon şefleri ya da fahri konsolosları davet edilecek. Ancak Yeni Zelanda'dan, İngiltere'den yine bakan düzeyinde katılım bekliyoruz. Aşağı yukarı geçen seneki formatı tekrarlayacağız. Çünkü o da yerleşmiş bir düzen. Türkiye adına Sayın Kültür Bakanımızın konuşmasının ardından bu sene dönüşümlü bir düzenleme var orada. Geçen sene İngiltere konuşmuştu. Bu sene İtilaf Devletleri adına Fransa konuşacak. Bu törenin ardından yine yabancı askeri mezarlıklardaki törenlerle iki gün içinde bütün program tamamlanacak.
Evet. Peki ziyaretçiler ne zaman nasıl gelecekler?
Ziyaretçiler Mehmetçik Anıtı'nda bir kısım ziyaretçi alabiliyoruz. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan çok çok sayıda misafir geliyor. Onlar daha çok 25'indeki törenlere katılacaklar. Tören alanları sırasında güvenlik düzenlemeleri nedeniyle bazı kısıtlamalar olabilir. Tamamen tören sırasında herkes açık olmayabilir yer sınırlaması nedeniyle. Ama onu valiliğimiz alan başkanlığıyla birlikte düzenleyecek. Henüz geçtiğimiz seneki kadar sıkı olacağını zannetmiyorum. Daha törenlere katılma açık olacak ama güzel bir tören olacağına inanıyorum.
Mutlaka. Şimdi bugün bir de bakanlığın şehitlerini de anma töreni vardı sanıyorum değil mi? Birazcık da bu törenden söz edelim mi lütfen?
Elbette. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı da şehit veren bir kurum. Biz özellikle 1970'li ve 80'li yıllarda Asala terörüne çok sayıda şehit verdik. 40 kadar. İlk söylediğimde 40 çok büyük bir rakam olarak görünmeyebilir ama o dönemdeki toplam diplomat sayımızın 400 civarında belki biraz fazla olduğunu düşünürseniz aslında çok önemli bir sayıda biz şehit verdik. En son olarak da 2013 yılında Somali'de bir mesai arkadaşımızı kaybettik. Her sene bakanlığımız hem Ankara'da hem yurt dışı temsilciliklerinde bu törenleri düzenliyorlar. Başta Sayın Bakanımız ve Sayın Müsteşarımız ve Bakan Yardımcımız olmak üzere tüm bakanlığımızın üst yönetiminin şehit ailelerine karşı son derece etkileyici bir duyarlılığı olduğunu da söylemek isterim. Bu tabii kurum içi dayanışma açısından çok önemli.
Evet. Bir de yurt dışında şehitlerimiz var bizim. Onlarla ilgili düzenlediğiniz törenler var mı?
Elbette biliyorsunuz çok büyük bir imparatorluğun mirasçısı olduğumuz için dünyanın çok çeşitli yerlerinde Türk askeri şehitlikleri var. Güney Kore'den Myanmar'a, Kanada'ya kadar çok yerde şehitliğimiz var. Yaklaşık 27 ülkede 59 şehitliğimiz var ve 18 Mart günleri bütün şehitliklerimizde biz büyükelçiliklerimiz törenler düzenliyor.
O zaman isterseniz onlardan birine bağlanalım. Şimdi evet. Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçisi Sayın Hayriye Kumaşçıoğlu var telefon attığımızda. Efendim Türkiye'den Hayatın Seslerinden selamlar, saygılar sunuyoruz size.
Merhabalar, merhabalar.
Evet, Türk şehitliğinin bulunduğu ülkelerden biri de Estonya. Evet. Bugün orada şehitlerimiz için nasıl bir tören düzenlendi? Katılım nasıldı? Neler aktaracaksınız? Orada atmosfer nasıldı bugün Sayın Hayriye Kumaşçıoğlu?
Çok teşekkürler. Estonya'da bir şehitliğimiz olduğunu öğrendiğimde ben de çok şaşırmıştım doğrusu. İnci Hanım'ın söylediği gibi bir imparatorluğun dünyanın her yerinde askerleri, şehitleri olabiliyor. Estonya'daki şehitliğimiz de 2008 yılında açılmış. 1877-1878 Türk-Rus Savaşı sırasında Estonya'ya getirilen, esir olarak getirilen askerlerimiz başkent Tallinn'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Rakvere isimli bir şehirde esir kalmışlar bir müddet. Daha sonra bir kısmı Türkiye'ye gönderilmiş ama hepsi gitmeyi başaramamış. Buradaki arşiv kayıtlarından öğrendiğimize göre iki asker tifüsten ölmüş. Kayıtta olmayan başka askerler de olduğu anlaşılıyor burada hayatını kaybeden. Dönemin Büyükelçisi Şule Soysal Hanım'ın girişimiyle buradaki arşivlerde araştırmalar neticesinde şehitliğin, askerlerimizin yattığı mekan tespit edilmiş. Rakvere Belediyesi'nin de katkısıyla ve işbirliğiyle orada bir şehitlik anıt düzenlenmiş. Biz bugün Büyükelçiliğimizdeki mesai arkadaşlarımızla Rakvere'ye geldik. Rakvere Belediye Başkanı da bize eşlik etti şehitliğimizde. Şehitlerimizi andık. Estonya'da vatandaşımız çok az sayıda olduğu için bir vatandaş katılımı çok sınırlı sayıda kaldı. Ama dünyanın her köşesinde şehitlerimizi yad ediyoruz. Estonya'da da Rakvere'de bunu yaptık bugün. Hepsine Allah rahmet eylesin diyoruz. Huzur içerisinde olsunlar.
Evet. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Peki şehitliklerin bakımı ve koruması Büyükelçilik tarafından mı yapılıyor efendim?
Şöyle, Milli Savunma Bakanlığımızın bu iş için ayırdığı bir bütçe var. Bu bütçe Büyükelçilik aracılığıyla kullandırılıyor. Bizim Estonya'daki uygulamamız Rakvere'de yerleşik bir şirket aracılığıyla bakımını sağlıyoruz. Bir Eston şirketi yapıyor. Biz Büyükelçilik olarak bunu kontrol ediyoruz. Ama bu işin bütçesi Milli Savunma Bakanlığımızda.
Evet. Sayın Hayriye Kumaşçıoğlu çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçisi Sayın Hayriye Kumaşçıoğlu'ydu. Telefon konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyor ve hemen stüdyo konuğumuza dönmek istiyorum. Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Sayın Armağan İnce Ersoy. Evet, Sayın Büyükelçiyi de dinledik. Evet. Sadece Estonya'da değil, tabii Türk şehitliğinin bulunduğu tüm ülkelerde bugün bu törenler gerçekleşti, evet, galiba, değil mi
bugün
efendim?
Bugün şu anda halen Riga'da bir tören devam ediyor. Hı hı. Orada da Osmanlı-Rus Savaşı'ndan esir alınmış askerlerimizin yattığı bir şehitliğimiz var. Bu sabah Myanmar'da da yapıldı, Güney Kore'de de yapıldı. Hı hı. Günün ilerleyen saatlerinde Kanada'da yapılacak. Onun dışında bakanlığımız mensuplarının hayatını kaybettiği, şehit olduğu misyonlarımızda da tabii törenlerimiz var. Oralarda bu törenler biraz daha anlamlı, biraz daha duygusal oluyor belki. Çünkü mesai arkadaşlarını hala hatırlayanlar var, kaybettiklerimizi. Ben de öyle bir büyükelçilikte çalışmıştım aslında. Madrid Büyükelçiliğimizde de şehidimiz vardır. Los Angeles'ta var biliyorsunuz, Viyana'da var, Belgrad'da var, hı-hı, çok sayıda, hı-hı, kentte var. Fakat tabii şu anda da şehitler veriyoruz.
Evet.
Ama bunlar hiçbir zaman bizim ne ülkemizi temsil etme konusundaki kararlılığımızı, ne ülkemizin çıkarlarını savunma konusundaki kararlılığımızı etkileyecek şeyler değil. Bir tane ülkemiz var ve onun için hepimiz çalışıyoruz.
Evet. Çanakkale geçilmez dediler ve Çanakkale'yi geçirtmediler gerçekten. Evet. Tüm şehitlerimizi, gazimizi programı açarken de söylediğimiz, evet, gibi başta Ulu Önderimiz Atatürk olmak üzere hepsini saygıyla, şükranla, rahmetli, minnetle anıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz,
olun,
efendim.
Çok teşekkür,
yine birlikte
ederim,
olmak dileğiyle.
Görüşmek
sağ
üzere,
olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Sayın Armağan İnce Ersoy'du konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyor ve hayatın seslerinde yeniden müziğe dönüyoruz.
İblis seferberlik ilan olanda bir od düştü cümle cihana ağladı. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale Çanakkale içinde bir uzun serbi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli, of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, thank you.
Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah.
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, Dünden Kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet,
merhabalar,
bugün 18 Hanım. Mart dedik. Tarihimizde de 18 Mart'ı konuşmayı evet, sürdürelim. Evet. Çanakkale Zaferi'nin 101. yılı bugün. Evet. Tarihimiz açısından çok önemli zaferlerden biri. Eşi evet, benzeri görülmemiş evet, bir kahramanlık evet, destanı gerçekten.
Gurur duymak lazım çok, çünkü milleti evet, olarak böyle kesinlikle, bir
tarih önemi konusunda için zaten tüm dünyada hemfikir evet, bu konuda. Evet, evet. Şimdi tarihin akışını değiştiren bir zafer
evet,
bu
değil mi? Evet, dönüştüren, değiştiren bir zafer gerçekten de. Bir de bir taraftan da şöyle bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Hep diyoruz ya hani orada Türk ordusu bir destan yazdı, evet, Türk halkı bir destan yazdı. Ama hani o destan kelimesini zaman zaman biz çok böyle içini boşaltarak kullanıyoruz. Hı-hı. Mesela bazen işte bir futbol karşılaşmasında bir destan yaz. Evet. Yani destan yazmak o kadar kolay bir şey değil. Çanakkale'de hı-hı, gerçekten bir destan yazılmıştır. Hani o destan yazma durumunu her durum için kullanmamak lazım. Çünkü içini boşaltıyoruz. Anlamını kaybettiriyoruz diye düşünüyorum. Burada hakikaten her anlamıyla, kadınıyla, çocuğuyla, komutanıyla, genciyle, yaşlısıyla tüm millet olarak bir destan yazılmıştır.
O zaman
isterseniz örneğin yok belki
biz de bugün sadece o savaştaki gençlerden, analardan söz
evet,
edelim
evet,
ve Atatürk'ün evet, o dehasından evet, söz edelim evet, bölümümüzde. Çünkü
çok konuşuldu zaten pek çok programda evet, eminim sizden önce de benden önce de veya hı-hı, sizden önceki programlarda da sanıyorum sabahtan beri
buna ilişkin. Ama biz
bu
yönüyle değerlendirelim evet, istiyoruz
evet,
bugün.
Hani biraz daha belki farklı bir yönüne dikkat çekmekte
çünkü
fayda var.
Çünkü o dönem
var,
farklı bir gençlik vardı. O devrin
evet,
gençleri
evet, evet,
ölmek için kuyruğa
gerçekten
girdiler.
Öyle.
Değil
evet,
mi?
Gerçekten öyle.
Çünkü bir de onların yaş itibariyle baktığımızda 13, 14, 15, 17, 19, 20 yaşın üzerinde
evet,
yoktular.
Evet, evet,
hepsi çok
evet,
gençtiler.
Evet, evet. Ve yani aslına bakarsanız işte o ikinci meşrutiyet döneminden itibaren ciddi manada bir eğitime önem verme durumu var Osmanlı'nın. Hı hı. Yani eğitime önem vermesi gerektiğini düşünerek pek çok okullar açıyor. İdadiler, Rüşdiyeler, sultaneler açıyor. Ve baktığımız zaman özellikle de öğretmen okullarından mesela hı hı, daha önce de pek çok savaş olmasına rağmen daha doğrusu eğitimli kesimden pek askere almayı tercih etmiyor. Yani eğitimli kesimini kaybetmek istemediği için. Ama baktığımız zaman Sultan Reşat o dönemde mecburen yani sürekli eriyor çünkü elimizdeki hı hı, asker orada. Sürekli ciddi bir taarruz söz konusu, ciddi bir asker kaybı söz konusu. Mecburen 18 yaş altından da hani güçlü olanlar, işe yarayabilecek olanlar bedensel olarak güçlü, kuvvetli, daha yaşça büyük görünenleri almaya karar veren bir ferman yayınlıyor. Evet. Ama bunun dışında da pek çok kişi gönüllü olarak hatta gönüllü olmanın ötesinde izin verilmiyor aileleri ya da işte öğretmenleri tarafından. Resmen okuldan kaçarak zaman hı-hı, zaman bir de İstanbul hani Balıkesir oraları düşünürsek hani yakın yerler kaçarak cepheye gidiyorlar bu gençler. Ve neredeyse hani hepsi için söylenemez belki ama neredeyse hepsi doğru düzgün savaşamadan maalesef.
Evet.
Orada sadece belki de yerlerine hani Mustafa Kemal'in de dediği gibi biz burada savaşırken yerlerimize başka kuvvetler kaim olabilir dediği gibi sadece belki de orada belli bir süreyi geçirip yerlerine bir başkaları gelene kadar doldurmak üzere. Düşünün yani böyle bir durum. Bir de çok yakın, gittikçe neredeyse santimle ölçülebilecek, hı hı, işte santimler için savaşılıyor bazı durumlarda. O kadar artık mevzi savaşları başlıyor ki bazen çok 8 metre işte 6 metre gibi çok yakın siperler birbirine. Düşünün yani o kadar yakınlıkta, şimdi düşünün sizi şuradan 6 metreye ilerinizde insanların önünüzden siperden kalkıp hücuma geçtiğini ama hepsinin öldüğünü görüyorsunuz ve hiçbir hani şeyiniz, kalbinizde bir korku oluşmadan aynı hareketi iman dolu göğüsle evet, siz de aynı şekilde kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Gerçekten bu ne müthiş bir imandır, ne müthiş bir cesarettir, ne müthiş bir savaştır. O anlamda bir destan diyoruz. Hı-hı. Yani bunu tabii ki belki şimdi de diyecektir gençlerimiz, yani biz de aynısı olsa aynısını yaparız ama bu kadar savaştan sonra, bu kadar gerçekten sıkıntıdan sonra cephane gibi birçok problemle
üzerinde yazlık evet, elbiselerle değil mi? Evet, koskoca evet, bir evet, kış geçirmişler.
Evet, evet, evet. Yani pek çok başka sıkıntıyla, hı-hı, da mücadele ederek tabii sonra yazın gelmesiyle birlikte ölüleri kaldıramıyorlar. O kadar yoğun ki düşünün yani böyle bir savaşta iç içe geçmiş mermilerden bahsediyoruz. Hı-hı. Yani kaç savaşta görülmüş dünyada. Şu anda herkes de gidip görebilir yani müzelerinde. Hatta Alçıtepe'ye ben en son sanıyorum bir 7-8 sene önce gitmiştim. Hala Alçıtepe'de tam bu Mayıs döneminde falan, Nisan Mayıs döneminde toprak kazılarak yeniden işte buğday ekme, hı-hı, tarlaları ekme dönemine giriliyor. Hala kazıldıkça mermiler hala oralarda görebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Yani evet, eskiden olduğu kadar değilse bile kemikler, dişler, mermiler, birçok şeyler. Yani hala orada düşünün, bu kadar sene geçmiş, kemik çıkıyor, mermi çıkıyor.
Anafartalarda yeni bir şey bulundu.
Evet,
600
evet, evet, evet. Yani daha da bulunacaktır. Sanılan, daha da bulunacaktır. Çünkü gerçekten
o yağan yağmurlarla bu kadar birlikte kemiklerin toprağa evet, çıktığını evet, biliyoruz.
Evet, evet, evet. Yani maalesef çünkü erkekler kalmamış, kadınlar çok fazla kazamıyorlar. İster istemez biraz yüzeysel bir şekilde evet, gömüyorlar. Kadınlarımız da tabii birazcık, çok evet, ciddi manada
kocaları,
destek
veriyorlar. Şehit olmuş
evet,
değil
evet,
mi?
Evet, evet. Pek çoğu belki bütün çocuklarına,
olur ama vatansız olmaz aynen, diyerek katılmışlar evet, onlar da.
Evet, evet, evet. Özellikle yardım toplama, bütün o giysi, yiyecek iaşesini sağlama, özellikle moral verme, sağlık alanında ciddi manada doktorlara ve hastalara bakarak, hasta bakıcılık, hemşirelik yaparak o tür bir destekte bulunma, doğrudan yemeklerini hazırlama ya da ekstradan hani bütün bunlar arka, hı-hı, plandaki görünen. Bir de gerçekten eline silahı alıp savaşan nişancı pek çok kadından da bahsediliyor. Özellikle İngiliz, Avustralyalı askerlerin günlüklerinde ya da anılarında bunlardan bahsedildiğini görüyoruz. Hatta o kadar böyle birçok bahsediliyor ki hani bunun böyle bireysel bir iki kişi olmadığı ve böyle bir hani bir hareket olabileceği. Hı-hı. Çünkü o dönemde pek çok farklı dernekle, cemiyetle destek vermeye çalışıyorlar kadınlarımız. Bunun böyle bir hareket olabileceği. O kadar keskin nişancılar varmış ki bir de teslim de olmuyorlar kolay kolay. Yani hani namusum gideceğine, vatanımın namusu gideceğine canım gitsin diye düşünerek teslim ol çağrılarına cevap vermeyip uzun bir süre düşmana nişan alarak ve çok ciddi de mesela bunlardan bazıları çok ciddi de keskin nişancı olduklarından bahsediyor mesela yabancılar. Evet. Yani arka planda kalıyor biraz kadın gibi görünüyor ama hep hani komutanların isimlerinden özellikle daha bir erkeklerden bahsediyor her iki taraf için de ama savaşın acısını asıl çekenler tabii ki dediğiniz gibi biraz önce neredeyse tüm varlığını orada kaybeden kadınlar tabii ki. Hı hı. Hani birçok biraz önce bahsettik birçok lise katılıyor ve geri gelmiyor. Birkaç sene mezun veremiyorlar. Evet. Yani düşünsenize nasıl bir psikoloji. Bütün ülke için çok ciddi bir psikoloji, hı hı, ama o anaların ciğerleri nasıl yanıyor. Hani neyse ki gerçekten de bütün bunlara rağmen en azından kazanılmıştır ki bu bir en azından hani vatan sağ olsun dedirtmiştir. Zaten birçok hani liseden gidenlerin de işte mesela diyelim ki İstanbul Lisesi vatan sağ olsun. Yani evet, yakalarında böyle nişanlar mesela bulunmuştur. Gerçekten hatta liseler kapılarını, duvarlarını siyaha boyamışlardır. Pek çok kulüp, okul kulübü renklerini siyah, kırmızı olarak böyle değiştirmişlerdir o dönemde. Hani şimdi, aslında savaşın baktığımız zaman ağıtlara, türkülere, pek çok şeye mesela bu H15'li türküsü.
Evet.
Hani düğünlerde falan zaman zaman çalındığında ben çok üzülüyorum. arka planını bilmedikleri için hani 1315'li özellikle bu 1897-99 işte 1900 civarlarına gelen gençlerin artık askere alındığını anlatmak üzere hey 15'li 15'li deniliyor. Gerçekten hani genç fidanların neredeyse çiçeklerin gidip geri dönmediğini solduğunu anlatan bir türkü. Fakat hani biraz hareketli bir formda olduğu için maalesef biz hani düğünlerde falan kullanıyoruz ki evet. Acı bir durum yani.
Şimdi tabii o dönemin gençlerine, analarına baktığımızda bunları görüyoruz ama Mustafa Kemal'in askeri dehasıyla damgasını vurmuş bir zafer aslında. Değil mi? Birazcık da bu yönüyle değerlendirelim lütfen.
Özellikle tabii daha öncesinde Balkan Savaşları'nda falan da bulunduğu için bölgeyi çok iyi tanıyor. Her ne kadar Alman komutan da kendisine göre en iyi taktiği uygulamışsa da özellikle işte Saros Körfezi'nde, Kumkale'de ve Seddülbahir'de çıkartma yapılacağını tahmin ederek buralara yığmışsa da şimdi müstahkem mevki denilen bir askeri tabir var. Conk Bayırı öyle bir müstahkem mevkidir. Bir TED'den 2010'du galiba 2010 yılında yapılmış bir TÜBİTAK projesinde bilincilik almış bir destanın anatomisi diye Çanakkale Savaşı'nın stratejisini CBS sistemiyle çözümleyen bir kızımız vardı. Ona da buradan sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten çok değerli bir çalışma Ecehan. Bu çalışmada diyor ki CBS sistemiyle de şimdiki coğrafi bilgi sistemleriyle de mekan analiz edildiğinde görülüyor ki Conk Bayırı müstahkem bir mevki. Çünkü bütün boğazı görebiliyorsunuz oradan. Şu anda da mesela bir manzarayı göstermek istediğinizde oraya götürürsünüz Conk Bayırı'na. Ya da işte orada bir böyle bir yer vardır yani insanların görebilmesi için. Ya da yangın kuleleri mesela oradadır. Neden? Bütün her tarafta çıkabilen yangınları görebilirsiniz. Yani her anlamda müstahkem mevkidir. Bunu bildiği için, müstahkem mevki olayını bildiği için aynı şekilde Alçıtepe'de böyledir. Diyor ki Mustafa Kemal buradan çıkacaklar. Çünkü müstahkem mevkiyi bir savaşta ele geçirmek en önemli şeydir.
Evet.
Dolayısıyla Conk Bayırı'nın iki sırtından bu taraftan Anzaklar, işte İngilizler, düşman kuvvetleri, bu taraftan da Türk kuvvetleri. Çünkü 19. İhtiyat Tümeni'nin başında. Ve ihtiyat demek yani hani gerektiğinde duruma katılacak demek. Bir emir almaksızın komutanından katılmaması gerek demek. Ama orada bir inisiyatif kullanarak bomba seslerini duyunca, tüfek seslerini, çatışma seslerini duyunca bir çıkarmanın olduğunu anlayarak inisiyatif kullanıyor ve 57. alayla birlikte oraya doğru gidiyor. 27. alaya bir destek olmuş oluyor. Yani eğer bu olmamış olsa o müstahkem mevki kaybedilecek. Zaten orası kaybedildiğinde de yani Kilitbahir Kalesi'ne en yakın olan, karaya en yakın olan o esas zaten ulaşmak istedikleri mevkiler ele geçecek ve oradan da filoların geçişine izin verecekler.
Tarihin akışı bitti da yani. Değişmiş
yani,
olacaktı.
Dolayısıyla her şey burada başlıyor. Evet, burada ölmeyi emrediyorum diyor zaten.
Harekatı anlayabilmek, bunu tespit edip ona göre davranabilmek. Evet. İşte gerçekten bu bir sanat. Burada da Atatürk'ün o dehasını
dehası ortaya
görüyoruz.
Çıkıyor. Bir de artı Anafartalar kahramanı olarak tabii anılmaktadır mesela. Orada da bir irtibatsızlık söz konusu komutanlar arasında. Hatta komutan yok diye Nuri Jonker falan hani ne yapacağını bilemez bir şekilde telgraflar çeker. Orada da der ki yani beni yani başka çare yok Liman von Sanders'te. Başka çare yok. Beni komutan olarak her şeyin komutanı olarak atarsanız ancak sorunu çözebilir. Çünkü bir irtibatsızlık var. Kim nereden ne komut alacağını bilmiyor. Sürekli bir kayıp var. Bir komutan ölüyor, yerine yenisi gelemiyor, irtibatlar kopuyor zaman zaman savaş durumundan dolayı. Düşünün, hem yerden hem gökten sürekli ateş yağıyor. Yani böyle bir durumda irtibatı kurmak da zor böyle bir coğrafyada ordunun birbiriyle. Tek elden komuta gitsin diye yani egosundan kaynaklanmıyor ve gerçekten de bu mesela bu durum savaşın ilerleyişinde, ilerisinde gene savaşın akışını değiştirmiştir. Gerçekten de tek elden komutanın çıkması savaşı oradan tek başına yönetmiştir ve gerçekten de başarılı da olunmuştur. Anafartalar kahramanı olarak bilinmesinin sebebi de bundan kaynaklı. Burada da onu görüyoruz. Daha sonrasına taşındığında baktığımızda mesela bu ne sağlamıştır? Burada Kurtuluş Savaşı'nın komutanları ortaya çıkmıştır. İsimleri, orada verdikleri deneyimle tabii bir taraftan da bir laboratuvar olarak görebiliriz Çanakkale'yi bu anlamda. Diğer taraftan Mustafa Kemal tanınmıştır ve albayla yükseldiği için hani o dönemin dergilerinde falan da yer almıştır kapaklarda. Bir anlamda bir milli mücadeleye çağırdığında insanların inandığı, güvendiği, gerçekten yüz akı olan bir kişi olduğu için arkasından gidilebilmiştir. Yani bir lider çıkmıştır o anlamda. Evet. Yani bir tarihin dönüşümü, değişimi dediğimiz bu biraz da. Oradan itibaren artık hani makus talih biraz da. Hani mesela kimileri diyor ki işte 1918'de zaten İstanbul işgal edildikten sonra hani niye bu kadar uğraştılar İstanbul'a ulaşılmasın diye. Ama hani işgal başka bir şey.
Evet.
İşgal başka bir şey. Yani mütareke dönemi başka bir şey. İşgal bambaşka bir şey. Eğer o dönemde ele geçirilmiş olsaydı biz şimdi bunları konuşamıyor olacaktık. Evet, yani evet, o anlamda.
Evet. Tüm bunlar öyle tarihi lazım. Belgelerle de tabii, kanıtlı tabii, tabii, aslında.
Tabii ki.
Tüm dünyanın da programın başında da söyledik ya, bölümün başında girerken de tüm dünyada bu konuda hemfikir zaten.
Evet, evet. Yani bir kişinin kazandığı bir zafer olamaz tabii ki. Hani tarihe sığmayanlar diyorum ben. Hangi evet. birisini anlatsak hiçbirisini evet. sığdıramayız. Şu anda ismini söyleyemediğimiz pek çok kahraman var. Hı hı. İsimli isimsiz pek çok evet. kahraman var. Diyorsunuz ya hani biraz önce daha yeni keşfedildi. Daha isimsiz daha neler var kendisi. Evet. Ama Mustafa Kemal burada askeri dehasıyla kaybedilmek üzere olan bir şey. Hala ümit var diyerek evet. ve orada komutayı eline alarak savaşın kaderini o anlamda değiştirmiştir.
Düşmanın olanaklarını evet. ve yeteneğini doğru olarak tespit etmek aslında evet. başarının ilk evet, şartı evet, ki evet. bu da çok güzel başarılmış.
Kesinlikle.
Onu görüyoruz
kesinlikle,
burada.
Kesinlikle. Yani ölmeyi emrediyorum ne demek? Yani ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Evet. Kendisi de dahil yani hani gerekirse bunu da yapabilecek durumda. Çünkü orada artık düşmandan kaçan, cephanemiz yok diyen ve teyakkuz haline gelmiş bir asker durumu var. Hı hı. Hani bunu geriye döndürebilmek ve ikna edebilmek öyle bir kritik durumda. Belki 10 dakika içerisinde savaşın kaderi değişecek çünkü.
Evet.
Orada o askere o tekrar o güveni verip o zaman süngülerinizi takın diyor. Hı hı. Süngüleri takar takmaz yere yatıyorlar. Yere yatar yatmaz karşıdaki asker de gördüğü için yani bunlar yere yattığına göre bir tuzak mı var bir şey mi var biz de yatalım. Aynı şekilde süngüyü takıp onlar da yere yatıyorlar ve bu süreç onlara zaman kazandırmış oluyor. Yani o arada gerçekten yerlerine bir başkaları yani destek olarak gelen kuvvetlerle birlikte o mevkiler verilmemiş oluyor. Evet. İlk önce yani Conk Bayırı'nı, Koca Çimen silsilesini Türkler geçirmiş oluyor ele ve böylece gerçekten kaderini değiştirmiş oluyor.
Evet. Savaşın aslında bir cinayet olduğunu söyleyen bu kadar evet, da evet, humanist evet. bir evet, lider. Evet, uzak evet. diyarlardan evlatlarını harbe gönderen evet, analara evet, evet, gönderdiği mektupta gerçekten bunun bir diğer kanıtı herhalde
evet,
değil mi?
Kesinlikle kesinlikle öyle gerçekten yani bu kadar kana kan dişe diş bir savaş olacak bu kadar evladınızı kaybedeceksiniz ve hala onlar bizim yavrularımızdır diyebileceksiniz. Kaç komutana böyle bir şey hı hı. hani nasip olmuştur kaç lidere böyle bir şey nasip olmuştur ben gurur duyuyorum bütün orada şehit olan askerlerimize gerçekten bütün gazi olanlara hepsiyle gurur duyuyorum. Hani bir kısmının kıymeti bilinmiş bilinmemiş bunlar da hep tartışma konusudur sonrasında ne kadar değerlendirilebilmiş bu insanlar ne kadar kıymetleri bilinmiş ama en azından şu anda hani rahmet ve milletle alıyoruz ruhları şad olsun.
Evet.
Onlar orada bu fedakarlıkları göstermeseler. Çünkü şu anda şu içinde yaşadığımız günlerde özellikle bir kaçış psikolojisi hani ülkede hı hı. yaşanacak. Keşke hani bir de o insanlar karşılarında olsa da onlara söyleseler. O insanlar da kaçmayı biliyordu ama öğretmenleri, anneleri engellediği halde gönüllü savaşa gittiler. Yani biz boşuna tarih okutuyoruz diye düşünüyorum bazen. Bütün bunları bunun için mi okutuyoruz? Yani evet. hemen bir yurt dışına kapağı atma düşüncesi oluşsun diye mi okuttuk bütün bunları? Hani insan gerçekten üzülüyor gençliğin böyle hı hı. düşünmesine. Hı hı. Yani savaşta
nerede kaldı milliyetçilik duyguları
evet,
değil
hayır,
mi?
Batarken gemiyi ilk fareler terk eder yani. Biraz evet. gerçekten kendimize gelelim. Korkma, silkin hani kendine gel ve korkma.
Ki konuştuk korkmayı konuştuk. Da geçen evet, hafta evet, da onu evet. konuştuk.
Ama hani bir bombalama hemen insanlar da bunu tekrar maalesef yüreklerine korkuyu saldı. Tekrar korkma diye ve tekrar bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anarak
evet. bölümümüzü bitirelim diyorsunuz. Evet. Hani az önce Hey 15'liden söz ettik ya. Evet, evet, Hey 15'li ile veda edelim o zaman dinleyicilerimize. Evet,
evet. Umarım ruhuna uygun bir şekilde dinlerler diye
evet,
ümit
öyle
ediyorum.
Olsun, öyle olsun. Çok teşekkür ediyoruz Zengin Karaba bugün bu hafta için. Haftaya yine birlikte ederim. Olacağız. Yine Zafer'in 101. Yılında başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, evet. Tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyor ve Hey 15'liyi çalarak bitirmek istiyoruz bugünkü hayatın seslerini sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugünlük, bu haftalık bu kadar diyoruz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek iyi hafta sonları.
Hey 15'li. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin dahil olduğu cephelere verilen çok sayıda şehidi ve artık 14-15 yaşlarında gencecik delikanlıların Anadolu'dan bu cephelere katıldığını anlatan türküdür. Hey 15'li 15'li. Tokat yolları da aşılı. Hey 15'li 15'li. Tokat yolları da aşılı.
Sesleri.
Ses kaydı kadın. Size iyi eğlenceler.